Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Esfend 1402, Hicri Kameri 30 Şaban 1445 ve miladi takvimle 11 Mart 2024 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Ramazan ayının fazileti üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, mübarek Ramazan ayına özel program ve Babül Mendeb'in önemi ve buna güçlerin yaklaşımı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran'da yarın mübarek Ramazan ayının ilk günüdür. Reisi, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle sultacılarla mücadelede etkin adımlar atmayı temenni ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran-Türkiye ekonomik ilişkileri 30 milyar dolara ulaşacak dedi. İran, Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. Ve İranlı ve Ermeni yetkililer görüştü. Şimdi haberler.
Bugün birkaç İslam ülkelerinde Ramazan ayının ilk günü iken, yarın İran İslam Cumhuriyeti'nde Ramazan ayı başlayacak. İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez üyesi Hücretül İslam Ali Rıza Muvahhid Necat Ramazan ayı ile ilgili açıklamada bulundu. Hüccetül İslam Adi Rıza Mubahit Necat, uzmanlarımızın tahminlerine göre 12 Mart 2024 Salı günü İran'da mübarek Ramazan ayının ilk günü olacak, dedi. Türkiye ve bazı ülkelerde daha Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlıyor.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, mübarek Ramazan'ın gelmesi dolayısıyla İslam ülkeleri liderleri ve milletlerini kutladı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin liderleri ve milletlerine gönderdiği tebrik mesajında, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle son aylarda Gazze'de çocuklar başta olmak üzere 30 bini aşkın mazlum Filistinlinin kanını akıtan gaspçı Siyonist rejim başta olmak üzere zulüm ve sultacılarla mücadelede etkin adımlar atmayı ve mazlum ve ezilen Filistin milleti başta olmak üzere Müslümanların her alanda onur ve izzetine tanıklık etmelerini temenni etti. Reisi, İslam ülkelerinin liderleri ve yöneticilerinin görevinin Müslümanlar arasında barış ve kardeşliği teşvik ve tervic etmek ve tüm İslam ümmeti arasında manevi ortam ve bütünlüğü yaymak olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu aziz ay tüm Müslümanlar için değerli bir aydır ki, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere ilahi öğretilere sarılmak ve içten dualarıyla kendi ruh ve canlarını maneviyatla birleştirip kendileri ve İslam toplumunun yükselişini sağlasınlar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İran yaptırımlarına değinen Kenani, İran'a uygulanan yaptırımlar Amerika'nın ikiyüzlülüğünün göstergesidir, dedi. Kenani, Gazze'deki gelişmeler hakkında dün gece mübarek Ramazan ayı arifesinde Gazze'deki işler acısı insani şartlara rağmen Filistin ve Gazze şeridinin asil ve Müslüman halkının sokaklarda dini törenler düzenlediğine şahit olduk ifadesini kullandı. Kenani'nin sözlerinin devamında Siyonist rejimin Gazze'de işlediği cinayetlerin üzerinden 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların acı verici bir eylemsizliğine tanık oluyoruz açıklamasını yaptı. İran'dan insani yardımları Gazze'ye ulaşılması için deniz yolu ile Mısır limanlarına gönderildi diyen Kenani, bu alanda kapsamlı diplomasiyi yürüttük Gazze ablukası nedeniyle İran'ın Gazze'ye doğrudan insani yardım gönderme imkanı yok diye konuştu. İran'ın nükleer faaliyetlerine değinen Kenani, İran varılan mütabakatlar çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği içerisindedir. Asılsız ve teknik olmayan açıklamaların İran'ın iradesine hiçbir etkisi yoktur şeklinde konuştu. Sözcü Kenani, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakire'nin Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile yaptığı görüşme hakkında Avrupa Birliği'nin JCPOA Ortak Komisyonu'nun koordinatörü rolü nedeniyle yaptırımların kaldırılması müzakereleri de konuşulan konulardan biriydi. Biz müzakereyi bağlıyız ve karşı tarafta istekli olursa bu müzakereleri sonuçlandırabiliriz. Nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ülkeler bu anlaşmaya geri dönebilir, dedi. Kenani, Ukrayna savaşı ilgili Ukrayna meselesinde savaşın çözüm yolu olmadığını düşünüyoruz. Batı ülkelerin silah göndermesi bu ülkelerin krizin çözümüne yardımcı olacak bir iradenin olmadığını gösteriyor ifadesini kullandı. Kenani, Pakistan hükümetinin İran sınırında doğal gaz boru hattı inşası projesi hakkında bu projenin devamı için teknik müzakereler sürüyor ifadesini kullandı. İran ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek İran ve Türkiye iki ülkenin liderlerinin iradesi gölgesinde doğru yolda ilerliyor ve iki ülkenin işbirliğine uygun altyapı hazırlanmıştır açıklamasını yaptı. Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin son Ankara ziyaretinde iyi anlaşmalara imza attı. İki ülke için özellikle ekonomik alanda belirlenen 30 milyar dolarlık hedefe ulaşmamızı umut ediyoruz şeklinde konuştu. Kenani, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Areş petrol sahası ile ilgili iddiasına ilişkin bu meselenin müzakere yolu ile çözmeye hazırız, dedi.
İran, Rusya ve Çin donanmaları yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı adlı ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. İran'dan savaş gemileri ve hava birliklerinin katılacağı tatbikatta Rusya ve Çin'in de yüzer birlikleri yer alacaktır. Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarında tecrübe aktarımı bu tatbikatın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, İran ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin 30 milyar dolara ulaşacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek İran ve Türkiye iki ülkenin liderlerinden iradesi gölgesinde doğru yolda ilerliyor ve iki ülkenin işbirliğine uygun altyapı hazırlanmıştır, dedi. Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin son Ankara ziyaretinde iyi anlaşmalara da imza atıldı. İki ülke için özellikle ekonomik alanda belirlenen 30 milyar dolarlık hedefe ulaşmamızı umut ediyoruz ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. toplantısı bugün New York'ta İran İslam Cumhuriyeti heyetinin de aralarında bulunduğu 101 üst düzey heyetin katılımıyla başladı. İran'ın Birleşmiş Milletler muhabirine göre İran'ın kadın ve aileden sorumlu İslami Başkan Yardımcısı Ensi Hazali bu toplantıya katılmak üzere resmi bir heyet başkanlığından New York'a gitti. İran'ın kadın ve aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı İran'da ve uluslararası toplumda kadınların durumuna ilişkin bir rapor sunacak. Bu toplantının başlamasından önce Hazali gazetecilere konuşan İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Hazali şunları söyledi. Genellikle ülkeler kadınların durumu hakkında bir rapor sunar ve biz de İran'daki kadınların durumu, uluslararası toplum ve İran'daki kadınların durumu hakkında rapor sunacağız. Aynı şekilde Gazze'de süren durum başlanmak üzere kadınların uluslararası camiadaki durumu ve karşılaştıkları sorunları, abluka ve savaş suçlarından dolayı Gazze'de kol süren katliam ve açlık hakkında konuşma yapacağız. İran'ın kadın ve aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı. Ülkelerin bu alanda bir ittifaka varmalarını ve bu tehlikeli unsur ve kadın alanındaki bu işgalci rejimi kınayabilmelerini umuyoruz ve Allah'ın izniyle İsrail'in kadın statüsü komisyonundan ihraç edilmesi meselesini talep edeceğiz. Temennimiz bunun sonuçlanmasıdır.
İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sübhani, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Kaçatrayan ile görüştü. Bu görüşmede iki taraf Ermenistan ve İran arasındaki işbirliğini ele aldı. Görüşmede ayrıca ticari ve ekonomik ilişkiler ile enerji alanlarında işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı günlük raporda işgalci güçlerin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 7 katliam gerçekleştirdikleri bu katliamlarda toplamda 67 kişinin şehit edildiği, 106 kişinin yaralandığı duyuruldu. İşgalci İsrail güçlerinin halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 67 artarak 31.112'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgalci İsrail'in 157 gündür sürdürdüğü saldırılarda ilişkin bilgi verildi. Siyonist İsrail işgalci güçlerinin son 24 saatte 85 Filistinli şehit ettiği, toplam şehit sayısının ise 31.112'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 106 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının da 72.760'a çıktığı kaydedildi. Siyonist İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin %72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, İsrail işgalci güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 9 katliam gerçekleştirdiği, ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala cenazelerin bulunduğu, ancak İsrail işgalci güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Hamas Hükümeti Enformasyon Ofisi Başkanı Gazze'yi havadan yapılan insani yardımların bu bölge insanları için hiçbir faydası olmadığını, deniz geçidinin açılmasının bir Amerikan projesi olarak Filistin halkına karşı sadece baskı aracı olacağını vurguladı. Hamas Hükümeti Enformasyon Ofisi Başkanı İsmail El Sebabet'e bugün yaptığı açıklamada Gazze'ye havadan yapılan yardımların hiçbir faydası olmadığını ve bölge sakinlerinden ihtiyaçlarının %1'ini bile karşılamadığını vurguladı. Amerika ve İsrail tarafından Gazze'de sebebiyet verilen kıtrı eleştiren Filistin yetkili, havadan bırakılan yardımların yerine kapıların yeniden açılması ve yardımların sokulmasını istedi. 1 milyon 200 çocuğun abluka açlık savaşından kaynaklanan vahim durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen El Sebabet'e, düşman İsrail'e depolanan yardımların Gazze'ye sokturulması için baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Amerikan ve İsrail yetkililerinden hakkında söz ettiği deniz koridoruna ilişkin olarak Hamas yetkilisi deniz koridorunun açılmasının Filistin milletinin hakkı olduğunu, ancak bunun kontrolünün Amerikan yönetimi ve İsrail rejiminin elinde olmasını kabul etmeyeceklerini kaydetti. El Sebabet'e Amerika ve İsrail'in bu koridoru Filistin milletine karşı baskı aracı olarak kullanmak istediğini ve bunun açılmasının sadece Tel Aviv'in lehine olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes istediklerini, Ramazan ayının buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabileceğini söyledi. İtalyan Nove televizyonundaki programa katılan Guterres, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşgalci rejim İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değinen Guterres, Gazze'deki savaşın yürütülme şekli en büyük bedeli sivillerin ödediğini gösteriyor. Bu açık. İsrail bunun Filistinleri değil Hamas'a karşı savaş olduğunu söyledi ama gerçek şu ki Filistinleri toplu cezalandırmaya dönüştü. Buna artık yeter diyoruz. Gazze'de insan ateşkes istiyoruz ve Ramazan buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabilir ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ramazan ayında Gazze'deki bombardımanların devam etmesinin İslam alemi üzerinde inanılmaz bir etkisi olabileceğini de belirtti. Ayrıca Ukrayna'da adil bir barışın sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değinen Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelere başlama iradesinin olduğunu düşünmüyorum dedi. Guterres, kariyerine başladığında iki kutuplu ve bölünmüş olsa da kuralları olan bir dünya bulunduğunu belirterek, şimdi ise tek kutuplu dünya düzeninden henüz çok kutuplu olmayan aslında kaotik bir dünyaya doğru ilerlendiği gözlemini de paylaştı. Birleşmiş Milletler reformuna hazırlık konusunda çok önemli teklifleri olacağını dile getiren Guterres, Güvenlik Konseyi'nde tek bir Afrika devleti yok. O nedenle kompozisyonun yeniden düşünülmesi lazım. Veto yetkisinin verilmesi imkansız olsa da daha geniş bir kompozisyon modern dünyayı temsil edebilir değerlendirmesini yaptı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de soykırım davası kapsamında verdiği tedbir kararlarını uygulamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ramaphosa basına yaptığı açıklamada İsrail mahkemesinin verdiği emri uymadı. Bu nedenle 100'den fazla kişinin katledildi. Refah bölgesindeki sorunların çözümü amacıyla mahkemeye acilen başvurunun uygun olduğunu gördük dedi. Uluslararası Adalet Divanı'nın bu konuyu nasıl ele alacağını ve başka bir olayın meydana gelmesini nasıl önleyeceğine ilişkin bir karar daha almasını istediklerini belirten Ramaphosa, endişe verici bir başka husus da birçok kuruluşun uyardığı gibi Gazze'de insanların artık açlıktan ölmesidir diye konuştu. Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımının önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmış mahkeme işgal rejimi İsrail'in bazı geçici önlemleri alması gerektiğini bildirmişti.
Karamollaoğlu İsrail ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mübarek Ramazan ayı ve Gazze'de yaşanan katliamlara yönelik mesajlar verdi. Karamollaoğlu yayınladığı mesajda şunları söyledi.
...dayken Gazze'li kardeşlerimiz de artık açlık ve susuzluktan ölmesin diye her Gazze'de işimizde boğazımız düğümlenirken artık ülkemizden İsrail'e bir tane gemi gitmesin diye Gazze için birliktelik vakti diyoruz. Hala ülkemizden İsrail'e gıda ve çeşitli malzeme sevkiyatı yapılması kanımıza dokunuyor. Biz İsrail'le ticarete devam edenlere en güçlü bir şekilde tepki koymaya devam edeceğiz. Ülkemizden İsrail'e giden gemilerin takipçisi olacağız.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeri'nin İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında şunları söyledi. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeğin üstünü örtemez denildi. Açıklamada insanlık vicdanı ve uluslararası hukuk İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır açıklamasında bulundu. Kasım Alcan, İstanbul.
Siyonist işgalci rejimin himaye ettiği aşırı Siyonist terör çetelerinden oluşan Yahudi yerleşimci gruplar bugün sabah mübarek Ramazan ayının ilk gününde yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu arada işgalci rejimin engellemelerine ve işgalci rejim tarafından özel olarak korunan yerleşimci terör çetelerinin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'da ribatların artırılması çağrıları devam ediyor. Yerleşimci terör çetelerinin mensup aşırı Siyonist ırkçıların oluşturduğu toplamda 275 kişiden oluşan baskıncıların, işgalci rejimin güvenlik görevlilerinin himayesi altında Mescid-i Aksa'ya girdikleri, burada namaz kılan Müslümanlara saldırdıkları ve hakaretlerde bulundukları ifade edildi. İşgalci rejimin güvenlik güçleri baskıncı Siyonist çeteleri sıkı bir şekilde himaye etmesine ve onların rahatça baskınlarını sürdürmelerine yardımcı olmalarına rağmen onların içeride namaz kılan ve ilim halkaları oluşturan Müslümanlara yönelik fiili ya da sözlü saldırılarına engel olmuyorlar. İçleri kin ve nefret dolu olan yerleşimci çetelerin ise ağızlarından da çok çirkin şekilde hakaretler ve ağza alınamayacak türden küfür ifadeleri boşalıyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı. Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Son günlerde bazı Türk basın yayın kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı operasyon düzenleyeceğini bildirmişti.
Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme niyetindeki ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma çabalarının doğrudan gerilimi tırmandıracak bir adım olduğu uyarısında bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Fransa'nın NATO ve Avrupa Birliği ülkelerini Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda ikna etmeye yönelik girişimlerini sürdürmesini eleştirdi. Sputnik'e göre Peskov, kuşkusuz genel itibarıyla tartışmanın genişletilmesi ve Paris'in bazı birlikleri göndermeye varsayımsal olarak hazır olduklarını belirten ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma girişimlerindeki ısrarlı faaliyeti, elbette doğrudan gerilimi tırmandıracak bir politikadan başka bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir çizgi ve tabii ki potansiyel olarak istenmeyen sonuçlara yol açabilir dedi. Peskov, Rusya'nın Fransa'nın bu konudaki hamlelerini dikkatle takip ettiğinin de altını çizdi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna'da NATO personelinin bulunduğuna dair haberlerin anımsatılması üzerine de bunu son derece dikkatli bir şekilde gözlüyoruz. Aslında ilgili birimlerimiz kendini danışman olarak adlandıran ve NATO ile doğrudan bağlantısı olan kişilerin bir şekilde Ukrayna topraklarında bulunduklarına dair bilgi çok uzun süredir sahip ifadelerini kullandı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinin sosyal medya hesaplarına erişimin yasaklanması, Batı'nın ifade özgürlüğüne karşı husumet göstergesi başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Meta firmasının İslam İnkılabı rehberinin sosyal medya hesaplarını engellemesinin Batı'nın ifade özgürlüğüne karşı husumetini gösterdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Londra merkezli Middle East haber sitesine görüşlerine gönderirken, Meta firmasının İslam İnkılabı rehberinin Facebook ve Instagram hesaplarını engellemeye ilişkin iddialarını reddederek, bazı iddialı batılılar tarafından verilen özgürlük sloganlarının onların illegal siyasi emelleri için bir kılıf ve içi boş bir slogan olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca Amerikan Meta firmasının bu girişimi ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gibi önemli bölgesel ve uluslararası konularda İslam İnkılabı rehberinin görüş ve sözlerini takip eden milyonlarca insana hakaret saydığını belirtti. Bir süre önce İslam İnkılabı rehberinin Facebook ve Instagram hesaplarına erişimi yasaklayan Amerikan Meta firması bu hesapların firmanın tehlikeli kişiler ve örgütler alanındaki politikalarını da ihlal ettiğini ileri sürdü. İslam İnkılabı rehberinin Twitter gibi diğer batılı platformlardaki hesapları kısıtlanmış veya erişime yasaklanmıştır. Oysa İslam İnkılabı rehberi dünya Müslümanlarına Filistin direnişine destekleme ve bölge ülkelerine milletlerin Siyonist rejim ile ilişkilerini kesmek için baskı yapma konusundaki sözleri son aylarda özellikle işgalci rejimin Batı Şeria ve Gazze'de işlediği cinayetlerin ardından bölge milletleri arasında geniş yankı bulmuş ve Batılı yetkiler ve basın yayın kuruluşlarından öfkesine de yol açmıştır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Meta firmasının da İslam İnkılabı rehberinin sosyal medya hesaplarını engelleme gibi etik kurallarına aykırı girişimini kınarken Ayetullah Hamenei'nin dünyada mazlum Filistin ve Gazze halkını destekleyen en gür ve yüksek ses olduğuna ve Batı'nın medya imparatorluğunun sonunda bu sesin dünya kamuoyuna ulaşmasına engel olmayacağına inanıyor. Batı'nın İslam İnkılabı rehberinin Filistin davasına verdiği destekten duyduğu öfke ve Gazze'de yaşanan gelişmeler ve Amerikan platformlarının gerekçesiz yere İslam İnkılabı rehberinin beyanatının sansürleme girişimleri Gazze'de 30 bini aşkın Filistinlinin şehit olmasıyla sonuçlanan Siyonistlerin geçen 5 ayda işlediği cinayetlerini görmezden geldiği bir sırada yaşanıyor. Amerikan Meta firması şimdiye dek Siyonistlerin ahlaktaşı bu tavrını sorgulamış değildir. Ayrıca son senelerde Batı'da şahsiyetler, yetkililer ve hatta sıradan vatandaşlar İslamofobi Müslümanların kutsal kitabı ve Yüce İslam peygamberine hakaret için çeşitli bahanelerle sosyal medya hesaplarını kullanmıştır. Dünyada yaklaşık 2 milyar mensubu olan Yüce İslam dinine Batı'da ifade özgürlüğü bahanesiyle hakaret edilmesi, Batı'nın ifade özgürlüğü ve insan haklarını destekleme konusundaki çelişkili ve ikili politikasının da başka bir örneğidir. Batılı güçler ifade özgürlüğünü her daim vurgu yapmış olsalar da tarih onların ifade özgürlüğüne kendi çıkar ve değerleri doğrultusunda olduğu müddetçe inanmakta ve kabul etmekte olduklarını gösteriyor. Bunun karşısında İslam insanların özgürlüğüne vurgu yaptığı gibi ırk, din, mezhep ve renk olarak insanlar arasında hiçbir fark gözetmiyor. Bu nedenle Amerikan Meta firmasının İslam İnkılabı rehberinden hesaplarına erişimi yasaklamasının Batı'nın ifade özgürlüğü ile ilgili ikili kriterlerinin bariz bir örneği olduğu gibi Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini destekleyen bir girişim sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Gerçeği Araştırma Komitesi İran'a karşı Batı'nın siyasi aracı. Gerçeği Araştırma Komitesi İran'a yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı bir rapor yayımlayarak, Batılı sözde insan hakları savunucularının uluslararası mekanizmalar aracılığıyla siyasi hedeflere ulaşma çabalarını bir kez daha ortaya koydu. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin ve ayrıca Siyonist rejimin desteğiyle kurulan bu sözde Gerçeği Araştırma Komitesi geçtiğimiz sene Aralık ayında İran'ı istikrarsızlaştırma projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir dizi gerçeklerin çarpıtılması, suçlamalar içeren bir rapor yayımlayarak İran aleyhinde konuştu ve bu ülkenin insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar işlediğini iddia etti. Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Gerçeği Araştırma Komitesi, Birleşmiş Milletler'in veya İnsan Hakları Konseyi gibi ona bağlı kuruluşların emriyle gerçekleri tarafsız ve kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktan sorumlu olan bir komisyondur. Son senelerdeki deneyimler, Batı ülkelerin bir yandan insan haklarını kendi kriterleriyle tanıtmaya ve diğer yandan Araştırma Komisyonu ve İnsan Hakları Konseyi gibi uluslararası mekanizmaları kendilerinin siyasi amaçları ve de bağımsız ülkeleri baskı yapmak için kullandığını iyice göstermekte. Bu iddianın en önemli nedeni bazı ülkeler için araştırma komisyonlarının kurulması ve Batılı sözde insan hakları savunucularının ve onların müttefiklerinin bu konuda dokunulmazlığıdır. Batı ülkelerinde insan hakları ihlallerine dair iyi belgelenmiş pek çok kanıt mevcut. Bu bağlamda geçtiğimiz sonbaharda İran'ın bazı şehirlerinde yaşanan isyanların ardından Batı ülkeler bir kez daha İran halkının insan haklarına destek çağrısında bulunurken yasa dışı yaptırımlar nedeniyle milyonlarca insanın hayatı tehlike altında. Batı ciddi anlamda etkilendi. Geçen yılki sonbaharda yaşanan huzursuzluklar aynı zamanda Batılı insan hakları davacılarına İran'a karşı uzun süredir devam eden siyasi düşmanlıklarını insan hakları araçları aracılığıyla ilerletme fırsatı da verdi. Şahıslar basın kuruluşları ve düşman gruplarının sunduğu rapor ve bilgilerden yola çıkarak İran aleyhine haber ve istatistikler oluşturmaya başladılar. Hatta bu şekilde İran'ın Uluslararası Kadın Statüsü Komisyonu üyeliğini iptal etmeye bile çalıştılar. Bu nedenle sözde araştırma komitesinin kurulduğunun duyurulmasından bu yana İran İslam Cumhuriyeti bu komiteyi tanımadığını ve sunduğu olası raporların hukuki geçerliliği olmadığını düşündüğünü vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün cumartesi günü bu komitenin nihai raporunu açıklamasının ardından bir kez daha Tahran'ın aynı tutumuna vurgu yaptı. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Dün akşamki yayınımızda din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla 3 ayların faziletiyle ilgili, özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayının günlerinin maneviyatı ve değerler hakkında sizler bilgilendirmeye çalıştık. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala biz bugünkü sohbetimizde yine bu günlerin faziletiyle ilgili sizler bilgilendirmeye çalışacağız. Sayın Şeyh Salih hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Ramazan ayı öyle bir aydır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki nevmukum fihi tesbih. Yani sizin nevmukum fihi ibadet. Böyle sizin bu uykunuz mesela ki uyuyorsunuz, bu uyumak, bu yatmak öyle bir ki ibadettir. Yani insan yatıyor ha, istirahat ediyor, hiçbir şey yapmıyor. İbadet o falan o Kur'an okumaz falan yoktur. Yani okumuyor. Kur'an okumuyor. Namaz kılmıyor mesela. Yatıyor. Elbette bu şart vardır. Ha. Bu şartı budur ki insan hakikaten o vacip şeylerini yerine getirsin. Vacip amelleri yerine getirdiği zaman hatta onun uykusu da ona ibadettir. Onun enfası, nefesleri tesbih. Bir nefes veriyor, bir nefes alıyor. Öyle bir ki birisinde Subhanallah diyor, birisinde Elhamdülillah diyor, birisinde mesela La İlahe İllallah diyor, birisi Allahu Ekber diyor. Ne kadar insan nefes veriyor, alıyor, evet o kadar bu tesbih o. Arz edeyim ki zikir falan hesap olur. Kıyamet gününde insan o zikirleri, o tesbihleri, o tehlilleri hepsi o defteri amalinde görür. Hatta bazen öyle olur ki bir adamın defteri amali onun eline veriyorlar kıyamet gününde. Bak şu o kadar zikirler vardır, tesbih vardır, tehlil vardır, tekbir vardır, elhamdülillah vardır. Allah Allah diyor ben bu defteri amal benimki değil. Yanlış vermişler bana. Ama melekler diyorlar yok. Yanlış verilmemiş. E diyor ben bu kadar tesbihu tekbiru falan söylememişim yani. Yapmamışım. Diyorlar evet ama sen mesela bir dünya işi yapıyordun o tesbihu tekbiru tali hesap olurdu. Sana yazırdılar. Senin defterinde. Ya mesela yatıyordun o yatmak, o uyumak senin için evet tesbihu tekbiru tehlildir. Bu senin defterindir. Öyleyse evet Müslümanlar hepsi bilsinler ki bu oruç yani bu Mah-ı Mübarek Ramazan bütün aylardan daha üstündür ve Allah-u Teala buyurur ki bu benim sıframdır. Bu sıfra yemek sıfrası. Allah-u Teala buyurur bu benim sıframdır. Peygamber buyurur Allah'ın sıfrasıdır. Gelin Allah'ın sıfrasının üzerine. Ama Allah'ın sıfrasının üzerine evet siz gerek bu amalları yaparsanız sonradan bu paydaşları size verecekler. Sonradan o sevapları size verecekler. Ve kıyamet gününde insan o kadar sevaplara ihtiyacı vardır. Hatta onlar iki sevapları vardır. Hatta günahları da yoktur. Yine de sevaplara ihtiyacı ne kadar olsa yine de ihtiyacı vardır. Nasıl ki dünyada bir insan eğer dünya perest olsa, yani dünyaya aşık olsa, çünkü dünyanın aşkı çok kötü bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, böyle insan eğer yani dünyaya muhabbeti olsa her kötülüğü yapabilir. Hubbu dünya ra'su kulli hafiyye. Dünyanın aşkı, dünyanın muhabbeti bütün kötülüklerin başıdır. Bu dünyanın aşkı, bu dünyaya aşık olan kimse ne kadar dünyayı verseler yine de istiyor. Yani duymuyor. Yine de diyor getirin ben istiyorum. Aynı öyle kıyamet gününde sevap için ne kadar insanlara sevap verseler o insanlar her sevabı istiyorlar ve evet her zaman sevap onlara veriyorlar. Böyle hoşhal olurlar. O zaman niye mesela onlar için hatta günahları yoktur, sevapları vardır. Onlar da daha çok sevap istiyorlar. Şimdi dereceler için, cennet dereceleri vardır. Tabii o insan için çok çok sevapları olsa tabii dereceleri de daha üstündür. Bila teşbih ve la temsil. Aynı bu dünyanın bu dünya şebahati vardır. Bir adam çok çok zengindir. Bakıyorsun mesela ne kadar kasrı kusurları, sarayları falan. Kıyamet gününde de aynı. Ona şebahatidir yani. Bir adam eğer ki ibadet yönünü, arz edeyim ki iyilik yönünden çok zengin olsa cennet dereceleri onun için Allah-u Teala o kadar dereceler veriyor ki evet hesapsızdır yani. Öyleyse evet bütün Müslümanlar hepimiz ki çünkü bu Mah-ı Mübarek Ramazan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki benim ümmetimin ayıdır. Ümmetimin ayı. Yani ümmetin ne kadar ellerinden gelseler gerek bu ayda kendilerine çalışsınlar ve sevap elde etsinler. Ta kıyamet gününde o derecelere yetişsinler inşallah. Ben yine de tebrik diyorum bütün Müslümanlara ve Allah'tan istiyorum ki bize en büyük tevfiki inayet etsin ki biz hepimiz inşallah bu Mah-ı Mübarek Ramazan'ın amallarını yerine getirelim ve onun kadrini bilelim ve onun hakkını da verelim. Mah-ı Mübarek Ramazan'ın hakkı odur ki ne kadar ibadetler adam edebilir, yapabilir Mah-ı Mübarek Ramazan'da o ibadetleri yerine getirsin ta ki hakkı Mah-ı Mübarek Ramazan'ı eda etsin inşallah. Allah'tan istiyorum ki bütün Müslümanların amellerini inşallah bu mahi mübarek Ramazan'da ve hatta mahi mübarek Ramazan Allah'tan istiyorum ki bütün Müslümanların amellerini kabul etsin inşallah. Ve çok da Kur'an okumak lazımdır bu mahi mübarek Ramazan'da. Çünkü buyurur ki mahi mübarek Ramazan, yani Ramazan ayı Rabi'ul Kur'an. Rabi'ul Kur'an, Rabi yani ilkbahar mesela. Bu ilkbaharda çok güzel kokular geliyor. Çok yeşillik vardır falan. Bahar öyledir. Evet. Tabii insanın hoşuna gidiyor mesela bu ilkbahar. O yeşilliklere, o güzel kokulara, çiçeklerin kokuları falan. Çünkü bahar çok güzel bir şeydir, güzel bir vakıttır. Buyurur ki bu Ramazan ayı Kur'an'ın baharıdır. Kur'an'ın ilk baharıdır. Öyleyse Kur'an'ın ilk baharında biz de o Kur'an'ın hakkını eda edelim. O Kur'an'ın hakkını edelim inşallah. Ve ta ki kıyamet gününde inşallah Kur'an da bize şefaatçi olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Çok teşekkür ederiz hocam bizim programımıza katıldığınız için. Size hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden.
Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde 3 ayların faziletiyle ilgili din alimi Sayın Şehzade hocamızın görüşlerinin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi tekrardan hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in ikinci kez Pakistan Cumhurbaşkanı seçilen Asif Ali Zardari'ye tebrik mesajı göndermesi, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomers Haydari'nin ülkenin sınırları tam güvenlik içinde ifadesinde bulunması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde ise İran Ekonomi Bakanlığı Mali Bilgi Merkezi Başkanı'nın yaklaşık 3 aydır BRICS kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konseyinin kurulduğunu belirtmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ekonomi Bakanlığı Mali Bilgi Merkezi Başkanı Hani, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı'nın bahsettiği BRICS üyesi ülkeleri kara para aklama ile mücadele merkezinin kurulup kurulmadığı ile ilgili dair sorusuna bu konu gerçekleşmiştir. Yaklaşık 3 aydır BRICS kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konsey kurulmuştur ve BRICS üyesi ülkelerin kara para aklama ile mücadele veya finansal bilgi merkezi birimlerinin başkanları bu konseyin üyeleridir. İran İslam Cumhuriyeti de bu konseyin bir üyesidir cevabını verdi. Bu konseyin bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirdiğini belirten Hani, bu konseyin sekreteryasının nasıl kurulacağı ve BRICS kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konseyinden beklenen hedeflere ulaşmak için üyeler arasındaki işbirliğinin nasıl yapılacağı gündeme alınmıştır. Ekonomi Bakanlığı ve Kara Para Aklama ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun yürüttüğü takiplerle İran İslam Cumhuriyeti de bu konseyin üyesi olduğu ifadelerini kullandı.
İttilat gazetesinde Siyonist rejimin işgal altındaki topraklardaki başşahamı Yitzhak Yusuf bizi orduya katılmaya zorlarlarsa hepimiz ülke dışına çıkarız uyarısında bulunması ve Siyonist rejim medyasının bu rejimin liderlerinin Gazze şeridine, özellikle de bu bölgenin güneyinde yer alan Refah kentine karşı savaşın sürdürmesi planını kabul ettiğini duyurmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İbranice yayın yapan İsrail Hum gazetesi yayımladığı bir raporda Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye karşı savaşı özellikle Refah şehrinde sürdürme planını kabul ettiğini bildirdi. Raporda Siyonist rejim ordusunun Refah doğru ilerlediği ve bu rejimin güvenlik yetkililerinin savaşı Gazze şeridinin güneyinde sürdürme planını kabul ettiği belirtildi. Siyonist İsrail ordusu sözcüsü de yaptığı bu açıklamada Ordu Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Servisi, Şabak Başkanı, Şabak Başkan Yardımcısı ve diğer komutanların savaşı sürdürme planını kabul ettiğini duyurdu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Gazze sözcüsü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusu Rafah'a saldırırsa insanlığa karşı suç işlemiş olacaktır dedi.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'un General Frank Besson gemisinin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için geçici bir iskele inşa etmek üzere Akdeniz'in doğusuna yola çıktığını duyurması, Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl'ın Bağdat'ın Türkmenistan gazını İran üzerinden ithal etmek için Tahran'la görüşme başlattığını söylemesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Irak medyasına göre Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, Bağdat'ın Türkmenistan gazını İran üzerinden ithal etmek için Tahran'la görüşme başlattığını söyledi. Irak, Türkmenistan'dan doğal gaz ithal edecek. Irak doğal gaz ithalatı için Türkmenistan ile anlaşmaya varmıştı. Irak'taki elektrik santrallerine Türkmenistan doğal gazı tedariki konusunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Türkmenistan, Irak'a yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor. İki ülke arasında enerji sektöründeki işbirliğinin ele alındığı görüşmede Türkmen Gaz Devlet Kurumu ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında gaz sektöründe işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma çerçevesinde İran üzerinden ikili para takası swap yöntemiyle yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp Türkmen doğalgazının Irak'a gönderilmesi planlanıyor. Aktarım için İran Ulusal Gaz Şirketi ile görüşmeler de yapılıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşktan bir sır. Thank you.
dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız ve bu bereketli, değerli ve şerefli ayın çok özel dualarını ele alıp anlam ve muhtevalarını sizlerle paylaşmak istediğimiz Aşktan Bir Sır adlı sohbetimizde birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayının en meşhur dualarından biri, bu bereketli ve şerefli ayın her gününe özel olan dualardır. Kısa ama çok muhtevalı olan ve aynı zamanda ahlaki ve terbiyevi konuları içeren bu dualar, İslam peygamberinin amcaoğlu İbni Abbas tarafından hazırlanarak öğretilmiştir. Buna göre biz de her gün Ramazan ayının o gününe özel bu duaları ele alıp, anlam ve muhtevalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin birinci bölümünü dinleyelim. Mübarek Ramazan ayı dua ayıdır. Yerden göğe ve mülkten melekuta kanat açma ayıdır. Mübarek Ramazan ayı marifet kapılarını açıldığı ve insanlara aslına ve zatına geri dönme zeminini hazırladığı aydır. Bu değerli ayın her anı ve her saati için belirlenen ihlaslı dualar ve ibadetler aslında yeryüzünden cennete uzanan bir köprü misalidir ve böylece insanları Yüce Allah'a yakınlaştırır. Biraz önce de belirtildiği üzere sohbetimiz boyunca ele almak istediğimiz dualar kısa ama çok muhtevalı olan ve aynı zamanda ahlaki ve terbiyevi konuları içeren dualardır ve İslam peygamberin amcaoğlu İbni Abbas tarafından hazırlanarak öğretilmiştir. Mübarek Ramazan ayının duaları insanlara dualarında ve hacetlerinde Allahu Teala'dan az bir şeyi istememelerini öğretir. Zira Yüce Allah'tan talep etmek sonsuz gücü olan ve gücü bizim gibi naçizane mahluklarla asla mukayese edilmeyecek kadar büyük olan yegane yaratandan talepte bulunmaktır. Mübarek Ramazan ayının en meşhur duaları bu şerefli ve bereketli ayın her gününe özel dualardır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının ilk gününü duasında Allahu Teala yönelik şöyle arz etmektedir. Allahümme ceal siyami fihi siyama saimi.
Ya ilahe el alemin.
Yüce Rabbim, bugün de orucumu gerçek oruçlu olanlardan yap ve namazımı da gerçek namaz kılanlar gibi belirle ve beni gaflete kapılanların uykusundan uyandır ve suçumu bağışla ve beni affet ey günahkarları bağışlayan Rabbim. Gerçekte oruçlu insan yemekten ve içmekten sakınmanın yanında tüm organlara da oruç tutan insandır. Yani gözleri haramı görmez, kulakları gıybet ve töhmeti duymaz, dili başkalarını rahatsız edecek söz etmek, her yere gitmez, her ameli yerine getirmez. Tüm bunların yanında hakiki ve muhlis oruçlu insan organları oruçlu olmasının yanı sıra fikrini ve kalbini de Allah'tan başkasını yad etmekten sakındırır ve ondan başkasını zikretmez. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruç tutan kul için iki mutluluk söz konusudur. Biri iftar vakti ve diğeri Allah Celle Celaluhu ile görüştüğü sırada. Salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve rzuqni hacce beytikel haram. İftar vakti hissedilen mutluluğun sebebi, insan kendini Allahu Teala'nın emrine itaat etmek ve ona kulluk etmekte başarılı olarak görmesine dayanır. Ne mutlu bu insanlara! Onlar cennette bir ömür kulluk etmenin hakiki iftar vakti olan Allahu Teala ile buluştukları sırada mutahhar ve tertemiz bir şarapla iftar eder. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste de şöyle okumaktayız. Allahu Teala evliyaları için içtiklerinden sarhoş oldukları ve sarhoş olunca coştukları ve coştukları zamanda vücutları her türlü kötülükten arındığı ve arındıkları zaman Allah sevgisinde eridikleri ve eridikleri zaman halis oldukları ve halis olduklarında onun zatını talep ettikleri ve talep ettiklerinde onu buldukları ve onu bulduklarında onunla bütünleştikleri ve bütünleşince huzura kavuştukları ve ondan ayrılmadıkları bir şarabı vardır. Mübarek Ramazan ayının birinci gününün duasının devamında Yüce Allah'tan bizim ister namaz kılmak üzere ister başka herhangi bir hayır amel için olsun, yerimizden kalkmamızı ve kıyam etmemizi sadece Allah rızasını talep edenlerin kıyamı gibi yapmasını niyaz ediyor ve ardından şöyle arz ediyoruz. Ey Yüce Rabbim, beni bu ayda senden gafil olanlardan yapma. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle buyuruyor. O zaman ömrünün geri kalan kısmını değerlendir ve yarış şöyle yaparım deme. Nice insanlar senden önce bu tür arzuları ve ertelemeleri yüzünden helak oldular. Zira birden ilahi emirle ölüm anları geldi. Fakat onlar hala gafildi. O zaman tabutları üzerinde dar ve karanlık mezarlıklarına götürüldüler ve evlatları ve yakınları onları mezara teslim ettiler. İmam Ali aleyhisselamın bu önemli sözlerinden birçok insan gaflet uykusundan olduğu anlaşılır. Bu uyku insanı onu yaratan Rabbinden ayırır. Bu uykuda insanın gözleri açıktır fakat kalbi gerçekleri görmez. O zaman bugün de Yüce Allah'tan bizi insanı helak etme noktasına sürükleyen gaflet uykusundan uyandırmayı ve bu durumdan kurtulmayı niyaz ediyoruz. İslami birçok rivayette belirtildiği üzere günahlar insanla Allah arasında engel ve perde oluşturur. Nitekim her günah ve her kötü amel insanla Allah arasındaki mesafeyi ve perdeyi daha da derinleştirir. Bu yüzden duanın en önemli bölümü olan son bölümünde Allah-u Teala'dan af ve merhamet talep ediyoruz. Zira Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 135. ayetinde de şöyle buyuruyor. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? İşte bu yüzden biz de bu ilahi ziyafetin ilk gününde dua ediyor ve alemleri yaratan yegane Allah'tan günahlarımızı bağışlayarak bizlerle onun arasındaki engelleri ve perdeleri bertaraf etmesini ve böylece bu bereketli ve şerefli aydan en iyi biçimde yararlanmamıza vesile olmasını niyaz ediyoruz. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız ve bu bereketli, değerli ve şerefli ayın çok özel dualarından İslam peygamberinin amca oğlu İbni Abbas tarafından hazırlanan ve öğretilen duaları ele alıp anlam ve muhtevalarını sizlerle paylaşmak istediğimiz Aşktan Bir Sır adlı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Babul Mendeb Boğazı'nın konumu
ve güçlerin ona yaklaşımı.
Bilindiği üzere Babul Mendeb Boğazı, Malaga Boğazı ve Hürmüz Boğazı ile birlikte dünyanın en önemli 3 boğazıdır. Son haftalarda bu boğazda yaşanan olaylar tüm dünyanın ilgisinin buraya odaklanmasına sebep olmuştur.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Babul Mendeb adı Arapçada kapı anlamında olan bab ve gözyaşı anlamında olan mendeb kelimelerinden oluşarak gözyaşı kapısı veya hüzün kapısı anlamına gelir. Bu isim çapraz akıntılar, tahminsiz rüzgarlar ve kayalarla dolu dar su yolunda deniz yolculuğunun tehlikeleri nedeniyle ona verildiği tahmin ediliyor. Binlerce yıl boyunca Babul Mendeb Akdeniz kıyısındaki tehlikeli bir deniz geçidi olarak biliniyordu. Geçtiğimiz asırlarda ve bin yıllarda Babul Mendeb Boğazı'nda birçok gemi battı ve modern gemilerde geçmiş çatışmalardan geriye kalan deniz mayınlarının tehlikesiyle karşı karşıya.
3 ülke yani Yemen, Cibuti ve Eritre stratejik Babul Mendeb Boğazı civarında yer alıyor. Kızıldeniz ile Hint Okyanusu arasında yer alan bu boğazın genişliği 30 kilometre olup Prim Adası tarafından iki kanala bölünmüştür. Batı kanalı 26 kilometre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde, Doğu kanalı ise 3 kilometre genişliğinde ve 310 metre derinliğindedir. Kızıldeniz'in kuzeybatısındaki Süveyş Körfezi'ni Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nın Mısır'da açılması Babul Mendeb'in önemini artırdı. Bu kanal Babul Mendeb üzerinden Kızıldeniz'deki nakliyede önemli bir artışa yol açtı ve Avrupa ile Asya arasında tercih edilen nakliye rotası haline geldi.
Kızıldeniz'in kuzey Süveyş kanalı ve dar Babul Mendeb boğazı güneyde yer alır ve Aden Körfezi'ne açılır. Asya ile Avrupa arasında mal taşımak için birçok geminin geçtiği stratejik bir bölgedir. Her yıl yaklaşık 17 bin ticari geminin bu bölgeden geçtiği söyleniyor. Hint Okyanusu'ndan gelen gemiler Babul Mendeb Boğazı'nı geçip Kızıldeniz'i geçtikten sonra Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e doğru yollarına devam edebiliyor.
Babul Mendeb Boğazı'nın dünyanın en önemli nakliye rotalarından birinde bulunması onu küresel bir dönüm noktası haline getirmiştir. Bu bölge Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında neredeyse tüm nakliyenin kontrol edilmesinin anahtarıdır. Babul Mendeb, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı, dünyanın Asya ile Avrupa arasındaki ana deniz nakliye rotası üzerindeki hayati bağlantılardır. İletişim bakımından bu boğaz Asya ile Avrupa arasında ve Avrupa'dan Amerika'ya hızlı ve düşük maliyetli iletişimi mümkün kılmıştır. Öyle ki Hint Okyanusu Umman Denizi üzerinden Babul Mendeb Boğazı'na, ardından Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e ve Akdeniz'den Pasifik Okyanusu'na ulaşarak uluslararası ve deniz yoluna iletişimini kolaylaştırır.
Ekonomik alanda bu su yolu Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki ana ticaret arteridir. Uluslararası Denizcilik Örgütü, yılda birkaç milyar ton kargoya eşdeğer olan dünya deniz taşımacılığının dörtte birinden fazlasının Babul Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini tahmin ediyor. Bu boğazdan ihraç edilen petrolün miktarına ilişkin tek bir istatistik yok. Bazı kaynaklar bu rotadan günlük 4 milyon 400 bin varil petrol ihraç edildiğini bildirirken, petrol analiz şirketi Vortexa ise 2023 yılının 11. ayında bu boğazdan günde yaklaşık 7 milyon 80 bin varil ham petrol ve akaryakıt sevkiyatı yapıldığını duyurdu. Vortexa 2023 yılında günde ortalama 27 tankerin petrol veya akaryakıt taşıdığını tespit ederken geçen yıl bu sayı 20 idi. Ayrıca Enerji Bilgi İdaresi'nin raporuna göre 2023 yılının ilk yarısında deniz yoluyla ticareti yapılan toplam petrolün %12'si, LNG ticaretinin ise %8'i Babul Mendeb, Sumet Boru Hattı ve Süveyş Kanalı'ndan gerçekleşti.
Bölgesel ve bölge dışı güçlerin Babul Mendeb'e yaklaşımını ele alacak olursak, Babul Mendeb Boğazı'ndan enerji temini ilişkin söz konusu istatistiklere bakıldığında Babul Mendeb Boğazı'nın dünyanın en önemli su geçidi olduğu söylenebilir. Bölgesel ve bölge dışı güçlerin ve aktörlerin stratejisindeki konumunu öne çıkaran ise petrol ve gaz enerji kaynaklarına sahip olan ve bunları tüketen ülkelerin transit kanallarını hakim olmak için yürüttükleri jeopolitik, jeoekonomik rekabettir. Yemen, Cibuti ve Eritre'nin her zaman bölgesel ve bölge dışı güçlerin ve aktörlerin hedefi olmasının temel nedeni kendine özgü coğrafi konumu ve Babul Mendeb'in jeopolitik denklemlerdeki özel önemidir. Hali hazırda Amerikalılar, Çinliler, Almanlar, Fransızlar, Katarlılar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler, Japonlar, İtalyan ve Türkiye'nin Babül Mendeb yakınlarında bir çeşit askeri varlığı söz konusudur.
Cibuti 2010 yılından bu yana ülkenin 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden bu yana Japonya'nın sınırları dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyanın en büyük askeri üssünü Somali'de kurdu ve 2017 yılında hizmeti açtı. Fransa'nın da Cibuti'de askeri üssü var. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda Kızıldeniz ve Babül Mendeb'deki ana oyunculardan biri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı adamı olarak anılan Tarık Salih liderliğindeki sözde ulusal direnişte dahil olmak üzere onun vekilleri Babül Mendeb yakınındaki Al-Mukha kıyı şeridinde bulunuyorlar.
Çin'in bölgede son yıllardaki varlığı ilk deniz üssünün Cibuti'de kurulmasıyla açıkça ortaya çıktı. Üs binası Cibuti'deki Amerikan üssünden sadece birkaç mil uzakta bulunuyor. Bu girişim askeri gücü sınırlarının dışına yansıtmaktan her zaman kaçınan ve Doğu Asya ve Pasifik bölgesine olan geleneksel odağından uzaklaşan Çin'in geleneksel dış politikasından önemli bir sapmadır. Gözlemciler bu değişimi Çin'in Afrika ve Batı Asya'da artan çıkarlarına bağlıyor. Bu genişme Asya ve Hint Okyanusu bölgelerini birbirine bağlayan kara ve deniz yolları oluşturmayı amaçlayan Çin'in bir kuşak bir yol projesi bağlamında görülebilir.
Bölgesel ve uluslararası güçlerin Babül Mendeb ve Kızıldeniz'de açıklanan ve gizli hedefleri vardır. Açıkça belirtilen hedefler arasında seyri sefer özgürlüğünün korunması, petrol tankerlerine ve ticari gemileri eşlik ederek onların korunması, terörizm ve korsanlıkla mücadele, rakip ülkelerin çıkarlarının korunması ve üslerin askeri operasyonlar ve misyonlar başlatmak için kullanılması yer alıyor. Gizli hedefler arasında zenginliklerin ele geçirilmesi ve güç yaratılması, bölgeyi ve stratejik pazarları kontrol etmek, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmek, askeri ve güvenlik hegemonyası kurmak, bölgedeki diğer taraflara baskı uygulamak veya onların hareketlerini izleyerek nüfuzlarını sınırlamak yer alıyor. Bu eylemler çoğunlukla bu bölgenin yani Babül Mendeb ve komşu ülkelerin militarizasyonuna neden olmuştur.
Babül Mendeb'de güvensizlik ve gemi rotalarının uzatılması ise Yemen özel coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli güçlü ve sömürgeci ülkelerin odak noktası olan bölgelerden biri olmuştur. Bu coğrafi avantaj Amerika'nın son yıllarda Yemen'deki askeri ve siyasi varlığını güçlendirmesini ve bu ülkedeki varlığı üzerinden ekonomik ve siyasi çıkarlarını sürdürmesini sağlamıştır. Genel olarak bu sınırların genişliği ve açık sulara erişim, Babül Mendeb Boğazı ile Kızıldeniz su yolunun yoğun trafikli bir su taşıma rotası olarak izlenmesi ve kontrolü, enerji ticaretinde Babül Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden yürütülen çeşitli ülkelerin enerji güvenliğinin etkilenmesi, Afrika boynuzundaki ülkelerle komşuluk ve onlara hakim olmak ve bu bölgedeki hareketlerin kontrol edilmesi gibi Yemen'in olumlu özellikleri bu ülkenin özel coğrafi konumuna katkıda bulunmuştur. Aslında ayrıcalıklı jeopolitik konumun önemi, bölgesel ve bölge dışı güçlerin müdahalesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın yanı sıra Yemen'deki krizlerin de temel nedenleridir.
Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik topyekün savaşının devam etmesi ve bu bölgede soykırımın yaşanmasıyla birlikte Yemen ordusu, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmayı hedefleyerek Kızıldeniz'den işgal altındaki bölgelere giden gemileri el koyuyor, ele geçiriyor veya füzelerle hedef alıyor. Bloomberg haber kanalı gemileri takip eden bir şirketten alınan verilere dayanarak Aralık ayı ortasında 46 geminin hedeflerine ulaşmak için Kızıldeniz'i kullanmak yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu geçerek varış noktalarına ulaştığını bildirdi. Bu arada Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osami Rabi de yaptığı açıklamada 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin Ümit Burnu'na doğru rota değiştirdiğini duyurdu.
Gemilerin Babül Mendeb'den geçişi ilk kez tehdit edilmiyor. İsrail güçlerinin Araplara karşı başlattığı 1967 savaşı sırasında Siyonist rejim müttefiki İngiltere'den Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü sürdürmek için askeri güçlerinin stratejik Prim Adası'nda tutmasını istemişti. Ekim 1973 savaşında Yemen ve Mısır'ın koordinasyonu sonucu bu boğaz İsrail gemilerine kapatıldı. Bu kapatma Siyonist rejimi önemli bir stratejik kaynaktan yani İran'dan Eilat limanına taşınan petrolden aynı zamanda da bu rejimin Doğu ve Güney Afrika ve Güneydoğu Asya ile iletişiminden mahrum bırakarak büyük ekonomik zarara uğradı.
Günümüzde de Yemenlilerin eylemlerinin Siyonistler açısından birçok ekonomik sonucu oldu ve olmaya da devam edecek. Siyonist rejimin deniz ticareti önemli ölçüde Kızıldeniz'e bağımlı olduğundan Siyonistler Yemen'in bu rejime uyguladığı deniz ablukasının ekonomik sonuçlarından büyük endişe duyuyor. Eilat Limanı'nın genel müdürü Gideon Gulbar'a göre Yemenlilerin tehditleri ve işgal altındaki Filistin topraklarına giden gemilerin geçişini engellemesi nedeniyle Eilat Limanı ticari düzeyde felç olmuş ve gemiler artık bu limana girmiyorlar. Aslında Yemenlilerin eylemi, gemilerin işgal altındaki topraklara ulaşmak için başka bir rota seçmesine neden oldu. Ve bu da gemilerin işgal altındaki topraklara ulaşma süresini 17 ile 22 gün arasında arttırdı. Mesafenin artması ulaşım ve yakıt maliyetlerini artırdığı gibi arzı da aksatıyor.
Washington Enstitüsü'nün yakın doğu politikası alanında kıdemli uzmanlarından Noam Rilan, Yemen saldırılarının işgal altındaki bölgelere giden gemilerin etkisi hakkında şunları söyledi. İsrail'e bağlı bazı gemilerin mevcut koşullar nedeniyle hedeflerine ulaşmak için daha uzun bir yol kat etmek zorunda kaldıkları görülüyor. Bu da bu gemilerin yolculuk süresinin 19 günden 31 güne çıkmasına neden oldu. Yol Sigorta Direktörü David Osler de bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Kızıldeniz'de geçen gemilerin sigorta maliyeti iki katına çıktı. Bu da gemilerin seyahat masraflarının yüz binlerce dolar artmasına neden oldu. Osler'e göre İsrailli armatörler için bu maliyet %250 oranında arttı ve bazı sigorta şirketleri bunları hiç karşılamıyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Kızıldeniz'de Uluslararası Deniz İttifakı kurması. Yemen'in gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Siyonist rejimin zarara uğraması ardından Amerika, Kızıldeniz'de uluslararası bir deniz koalisyonu kurulduğunu duyurdu. Söz konusu deniz koalisyonunun oluşumu başarılı olsa da olmasa da Kızıldeniz'de ilk kez uluslararası deniz kuvvetlerinin kullanılmadığı bilinmelidir. Uluslararası toplumun özellikle 2005-2011 döneminde Somali korsanlığının artmasıyla birlikte Afrika boynuzundaki gemiciliği korsanlığa karşı korumak için deniz kuvvetlerini kullanma mazisi vardır.
Aralık 2008'de Avrupa Birliği Somalili korsanların kargo gemilerine yönelik saldırılarına karşı Atlanta operasyonunu başlattı. NATO Okyanus Kalkanı operasyonunun yanı sıra görev gücü 151 olarak bilinen çok uluslu bir deniz kuvveti de korsanlığa karşı gemilerin korunmasında görev aldı. Nisan 2022'de Amerikan donanması Kızıldeniz'de devriye gezmek ve terörist ve kaçakçılık faaliyetleri olduğunu iddia ettiği faaliyetlerle mücadele etmek için görev gücü 153'ün kurulduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz yüzyıllarda olduğu gibi günümüzde de uluslararası boğazlar ve su yolları büyük önem taşımaktadır ve Babül Mendeb Boğazı da bunlardan biridir. Bu boğazın askeri ve siyasi açılardan kullanımı yalnızca Yemenlilerin son eylemiyle sınırlı değildir. Geçmişte de böyle bir olay birçok kez yaşanmıştır. Fakat Yemenlilerin mazlum Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği eylem bu kez Siyonistlerin ve Amerika'nın öfkesine neden olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Babül Mendeb Boğazı'nın konumu ve dünya güçlerinin ona yaklaşımı üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri www.parsure.com adresinden via Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.